Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfiye İlmez.
Sesli Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bugün Sesli Ekonomi'de milli geliri, gayri safi iç hasılayı, büyüme rakamlarını konuşacağız. Mahfiye Bey, sizin son dönemde güzel de bir yazınız vardı bu konuda. Bu rakamlar öyle bir rakamlar ki bunları doğru yorumlamadığınız zaman çok farklı sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi 2024 verileriyle Türkiye yüksek orta gelirli gruptan yüksek gelirli gruba geçti. Dünya Bankası sınıflandırmasına, yani o klasifikasyona göre biz artık yüksek gelirli ülke konumundayız. Önce isterseniz buradan başlayalım. Milli gelir nedir? Gayri safi iç hasıla nedir? Nasıl hesaplanır?
Şimdi bunun şeyi şöyle, gayri safi iç hasıla dediğimiz büyüklük, bir ülkenin üretim, harcamalar veya gelir üç farklı şekilde ölçüyor. Cinsinden toplam bir yılda yarattığı değeri gösteriyor veya kullandığı değeri, neyse. Üretim açısından bakarsak, işte her sektörde üretilen bütün malların ve hizmetlerin piyasa fiyatı cinsinden toplamlarını aldığımızda, ama nihai ürünler olacak. Bunların toplamlarını aldığımızda bize cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasılayı veriyor. Nihai ürün fiyatlarını alacağız demekten kastım şu. Şimdi mesela ülkede buğday üretiliyor. Şu kadar ton buğday üretilmiş. Bunun bir fiyatı var. Bunun bir bölüm buğday olarak satılıyor çünkü bu. O fiyatı alır da toplam buğdayla çarparsak biz toplam buğday üretimini bulmuş oluruz. Bu buğdayın önemli bir bölümü un olmaya gidiyor. Ve un olarak satılıyor bir kısmı bunun. O zaman bu unda kullanılan buğdayın düşülmesi lazım. Aksi takdirde çifte sayma yaparız. Bu unun da bir bölümü işte börek yapılmaya, piyasada satılmak üzere evde yapılan hariç ekmek yapımına vesaireye gidiyor. Ekmekleri alıyorsak o zaman bunun içinden de unu düşeceğiz. Dolayısıyla çifte saymayı öğreneceğiz. Onun için önleyeceğiz. Bütün mallarda bu hesapları yaparak biz gayri safi yurt hasılayı cari fiyatlarla, piyasa satış fiyatlarıyla üretim cinsinden buluruz.
Türk lirası olarak
bunu buluruz cari fiyatlarla. Daima evet. Türk lirasıyla, yani o ülkenin yerel, çünkü her birini dolara çevirecek halimiz de yok.
Yani burada dolayısıyla sizin dediğiniz gibi cari fiyatlarla gayri safi yurt hasıla ekonomide üretilen nihai mal ve hizmetlerin miktarlarının piyasa fiyatları cinsinden önemli. Piyasa fiyatları cinsinden toplanmasıyla elde ediliyor.
Evet.
Elimizde bir rakam oluyor. Dolayısıyla bu hesaplamayla elde edilen rakamda bir enflasyondan arındırma, herhangi bir arındırma söz konusu değil bu aşamada.
Bunun içinde enflasyon da var. Hatta ben şöyle bir örnek veriyorum. İzin verirsen onu da kullanayım. Bir önceki yılın gayri safi yurt hasılası basitleştirme için 100 lira olduğunu varsayalım. 100 liralık bir gayri safi yurt hasılamız var. Diyelim ki ekonomi cari yılda hiç büyümemiş. O yıl hiç büyümemiş. Veya yani bu yılda hiç büyümemiş. Geçen yılınki 100 lira. Bu yıl hiç büyümemiş. Ama fiyatlar %50 artmışsa bizim cari fiyatlarla gayri safi yurt hasılamız 150 lira çıkar.
Miktar aynı, evet. Ama enflasyon nedeniyle
aynen.
Artmış görünüyor.
Dolayısıyla kişi başına cari fiyatlarla kişi başına gelirimizde o önceki yılda mesela 10 kişilik bir nüfus varsa burada 10 lira çıkarken şimdi 15 lira çıkıyor. Sanki 5 lira artmış gibi kişi başına gelir. Orada bir artış yok. Sadece fiyatlar artmış. Cari fiyatlarla ölçme böyle bir eksiklik getiriyor bize. Büyümeyi hesaplarken onun için cari fiyatlarla hesaplamayı enflasyonu arındırarak sabitleştiriyoruz. Bir önceki yılın fiyatlarını baz alarak. O zaman biz reel büyümeyi anlıyoruz. Yani ürettiğimiz malın miktarı, hizmetin miktarında bir artış var mı yok mu? O bize büyümeyi veriyor.
Evet.
Bunu bu şekilde yaptıktan sonra, yani gayri safi yurt hasılayı cari fiyatlarla Türk lirası cinsinden hesapladıktan sonra o yılın, uluslararası karşılaştırmalarda kullanılmak üzere, o yılın oluşmuş olan ortalama dolar kuruna bölüyoruz ve dolar cinsinden gayri safi yurt hasılayı buluyoruz. Burada iki konumuz var. Bir, eğer enflasyonumuz yüksekse, demin verdiğim örnekte olduğu gibi, gayri safi yurt hasılamız yüksek çıkıyor.
TL olarak yüksek çıkıyor.
Cari fiyatlarla. Kurumuz da düşükse,
çift et.
Düşük tutmuşsak baskılayıp, o zaman böldüğümüzde gayri safi yurt hasılamız dolar cinsinden çok yüksek çıkıyor.
Az önceki örneğe devam ettirelim.
Evet.
Bir önceki yılın kuru diyelim 5 lira olsun.
Evet.
Bu yılda hiç değişmemiş olsun.
Evet. O zaman
150 oldu.
Evet.
Yüzdü. Enflasyon nedeniyle 150 lira oldu. kur geçen sene 100 lirayken ne oluyor? 5'e böldüğümüzde 20 dolardı.
20 dolardı. Şimdi 30 dolar.
Şimdi 30 dolar oluyor. Yani dolar bazında da bir %50 evet. büyüme söz konusu. Ama evet. ortada büyüme yok.
10 kişi olduğunu düşünelim. Geçen sene 20'yi bölersek 2 dolar adam başına gelir düşerken şimdi 3 dolar düşüyor. Yani gelirimiz %50 artmış gibi görünüyor. Öyle bir şey hiç yok.
Evet.
Sadece illüzyon var ortada. Yani
her şeyin arttığı şey TL bazından evet. arttığını görüyoruz. Dolar bazında gayri safi yurt içi hasılanın arttığını görüyoruz. Kişi başına böldüğümüzde de kişi başına milli çok gelirin gene arttığını görüyoruz. Evet, dolayısıyla her şeyin arttığı bir durum, ortada bir büyüme yok.
Evet, tamamen illüzyondan kaynaklı. Şimdi normal olarak biliyorsun bir ülkenin, yani bütün dünyada bunlar eşit olsa, hiç kimse müdahale etmiyor olsa, bir ülkenin parasının iç değeri ne kadar değer kaybediyorsa dış değerinin de 3 aşağı 5 yukarı o civarda olmak. Çok yakın gitmesi lazım bunun. Böyle olmuyor. Bizim içeride paramız yüksek değer kaybediyor. Dışarıda bu kadar etmeyebiliyor. Eskiden tersi de olabiliyordu. Dövize karşı daha da fazla değer kaybettiği de oluyordu. Son yıllarda böyle olmuyor. Dolayısıyla bu bizim milli gayri safi yurt hasılamızı olduğundan yüksek çıkarıyor. Şimdi bizim gayri safi yurt hasılamız yüksek çıkınca, eğer nüfusta da çok büyük bir artış yoksa, çünkü bulduğumuz bu dolar cinsinden gayri safi yurt hasılayı bir şeye bölüyoruz. Nüfusa bölüyoruz. 1.3 trilyon dolarsa bu. Bölüyoruz işte 85 milyon kişi, 85,5 milyon kişi neyse. Buradan da kişi başına geliri buluyoruz. Nüfusta kuru sabit tuttuk şimdi. Enflasyon yükseldi. Kuru sabit tuttuk. Hatta belki düştü ya da sabit kaldı ya da çok az arttı. Buradan gayri safi yurt hasılası yüksek çıktı. Nüfus da eğer düşükse, fazla artmıyorsa, o zaman kişi başına gelirimiz de ciddi şekilde yükselecek demektir. Türkiye'de bunun üçü de var.
Dolayısıyla ülkede enflasyon yüksekse, kur da enflasyona göre daha düşük artsa, yani reel olarak değerliyse ya da sabitse, o zaman gelirler dolar bazında ve kişi başına gelir bazında artış görülür. Evet. Bu dünya neresi olursa olsun bu
böyle.
Bu böyle, evet.
Ve Amerika'da böyle değil. Evet. Çünkü Amerika doların çevrileceği kuruyor olmadığı için o hep zaten yerli şey gayri safi yurt hasılayı da dolarla hesapladığı için onunki değişmiyor. Şeylerde de çok değişmiyor. Oralarda kur çok oynamadığı için yani bu gelişmiş ülkelerde de çok fazla etkilenmiyor. Evet. Bize benzeyen ülkelerde yani kur üzerinde özellikle biz şimdi carry trade ile kuru tuttuğumuz için çok çok ciddi tamam. etkisi var bunun.
Bir de enflasyon yüksek olduğu zaman o TL bazından ya da yerel para bazından milli gelir çok yüksek oranda artabiliyor. Doğru. Diğer ülkelerde %2-3 enflasyon olan yerlerde o etkiyi çok fazla görmeyebiliyoruz.
Doğru. Biz Türkiye bunu bir kere de 2005-2010 arasında bu olayı yaşadık. Fakat o zamanki olayda enflasyon çok düştü biliyorsun. Yani 80'lerden biz 6'lara, 5'lere indi, 5,5'lara indirdik enflasyonu. Dolayısıyla orada böyle bir illüzyon yoktu. Varsa da çok düşüktü yani. Çok küçüktü. Şimdi var. Şimdi çünkü enflasyonun bu kadar yüksek, kurun sabit kaldığı yerde olay evet. böyle çıkıyor.
Bir de meselenin diğer boyutu gelir dağılımı.
Evet.
Bunun gelir dağılımına da bir etkisi var değil mi?
Şimdi bu işte gelir dağılımı çok önemli. Mesela orada olay farklı çıkmaya başlıyor. Mesela ben baktığım zaman burada şöyle yapıyoruz tabii. Elimizdeki en son gelir dağılımı 2023 yılına ait. Orada mesela gelir dağılımına bakarken biliyorsun 5 tane 20'lik bölüme bölüyoruz evet. biz ülke nüfusunu ve her bir %20'liğe düşen geliri hesaplıyoruz. Hesaplanıyor. Hmm. Şimdi orada mesela ilk en düşük %20'nin gelirden aldığı pay işte belli. 0.63 falan neyse. Biz burada o zaman TÜİK'in açıkladığı ilginç bir şey. O dönemde açıkladığı nüfus 88.6 milyon. Hı hı. Şimdi bu 85 diye açıklandı. Yani nüfusu da düşürüyor.
Evet.
İlginç bir şekilde nüfus da düşüyor. Bir süre sonra galiba önümüzdeki günlerde TÜİK bir yenileme yapacak. Sığınmacıları dahil edecek.
Hı hı. O biraz aşağı çeker çünkü.
Evet. Yani nüfus artacak çünkü. Yani dolayısıyla bu 88 milyon doğru olabilir. Hı hı. Yani bu ayarlamadan sonra doğru rakam bu olabilir. İşte 17.7 milyon kişi düşüyor her bir %20'lik şeye, 5'e bölersek. Bunların aldığı paylar belli. Bunu böler çarpar neyse işte dolara çevirirsek mesela kişi başına gelir aylık en düşük %20'de 402 dolar. kabaca 13 bin lira. 13 bin 200 lira. 2024 bazında. Onun bir üstündekinde 21.762 lira. İşte en üstte 100 bin liralara çıkıyor bu. Kişi başına gelir. Şimdi burada gelir dağılımı ciddi bozukluklar içinde. Yani 100 bin 650 lira bir yerde ya da 3071 dolar bir yerde, 400 dolar bir yerde. Dolayısıyla bu bozuluyor. 2025'te daha da bozulduğunu tahmin ediyoruz bunun. Dolayısıyla burada hani hep söylediğimiz üçüncü %20 aslında orta sınıftır. Onun üstündekiler işte üst, orta ve zengin sınıflar. İşte o 932 dolar mesela aylık geliri, 30.550 lira. Ben bunun biraz daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla orta sınıfı biz ya aşağıya ya da çok azında yukarıya yolluyoruz. Böyle bir bozulma da burada var. Yani kişi başına gelir artmış gibi görünüyorsa da bunun paylaşımı düzelmiyor.
Evet. Bu bahsettiğiniz etkileri bizim Türkiye örneğinde görebiliyoruz.
Evet.
Yani uygulanan programın etkisi olarak ya da programın yarattığı carry trade etkisi olarak kur değerleniyor.
Evet.
Türk lirasının değerlendiğini gördük. Hala değerli kalmaya devam ediyor. Enflasyon nedeniyle de hiçbir şey yapmasak bile üretimin arttığını görüyoruz değer olarak. Dolayısıyla dövize döndüğümüzde biz sizin az önce bahsettiğiniz etkileri gördük değil mi?
Çok doğru.
Evet.
Eskiden mesela gene yapılıyor da şimdi zincirleme harcama endeksi yapıyorlar. Şimdi bunları sabitleşti bütün dünyada ama sadece Türkiye'de değil. Yani gelişmiş ülkelerde böyle bir sorun yok. İşte enflasyonları bu kadar yüksek değil, kur böyle değil, sabit tutma falan öyle bir durumları da yok. Dolayısıyla oralarda çıkan veriler gerçekleri gösteriyor iyi kötü. Onun için çok üzerinde durmuyorlar. Ama bizim gibi ülkelerde böyle sapmalar olduğu için bence enflasyondan arındırılmış, sabitlenmiş endekslerle bakmak lazım bütün sisteme. O zaman gerçekten dolar bazında biz büyüyor muyuz, kişi başına gelirimiz artıyor mu, artmıyor mu? Bunları görebiliriz. Türkiye için de, Brezilya için de, Meksika için de, Endonezya için de.
Bu tabii diğer bir konuyu gündeme getirdi. Biz hani uzun yıllardır bir orta gelir tuzağı konuştuk. Ne orta gelir tuzağı? Gelirin düşük seviyelerden gelip orta seviyeye gelip orada uzun süre takılıp kalması. Bu Türkiye örneğinde biraz oldu yani. 2001 reformundan sonra orta gelir grubuna yükseldi Türkiye. Milli gelir her yıl itibariyle arttı, kişi başına gelir. 2008'den sonra da biraz durakladı, bu uzun bir sürede yatay seyretti. Şimdi son dönemdeki rakamlarla biz tekrar üst gelir grubuna girdik. Şimdi orta gelir tuzağından kağıt üzerine çıkmış görünüyoruz. Ama burada bir kur etkisi var diyorsunuz. Bu nasıl değerlendirilebilir?
Evet, yani kur etkisinden ve yani bizim bu dediğimiz illüzyondan kurtulup baksak gerçeği göreceğiz de ondan kurtulamıyoruz ama yani böyle hani kabataslak böyle kabul eder de bakarsak şöyle bir şey var. Farklı ölçümler var burada. İşte Amerika'nın Amerikan gelirine göre hesaplanan bir şey var. Orta gelir diye bir ölçü var. Bir de benim yaptığım bir hesap var. Benim hesabım çok basit. Bütün dünyanın ortalamasını alıyorum ben. Yani dünyadaki toplam dünya gayri safi yurt hasılası 113 trilyon dolarsa bunu işte şeye bölüyorum. Ve ona göre bir orta gelir, bir gelir çıkıyor. Kişi başına gelir çıkıyor. Dünya nüfusuna bölüyorum. Bir kişi başına gelir çıkıyor. Bu geliri orta gelir diye düşünüyorum. Ortalama gelir. Bunun üstündeysen orta gelirden çıkıyorsun demek. O aşağı yukarı 13.500'lerde. Dünya ortalaması 13.500 dolarlarda 2024 için. Biz eğer 2024'te 15.325'deysek demek ki orta gelir tuzağını geçmişiz. Çıkmışız. Yavaş yavaş yüksek gelire gidiyoruz. Ama tekrar söylüyorum, bu illüzyondan bir arındırabilip de baksak o zaman esası göreceğiz.
O tabii şeye geliyor. Şimdi enflasyon yüksekken, kur sabitse ya da milli para değerliyse o zaman gelir artıyor dolar bazlı ama refah artışı reel anlamda olmuyor. Onun için o zaman o çok konuşulan şey vardı ya, işte arttı ama ben niye hissetmedim ya da benim payımı milli gelirden 15 bin dolarsa ben payımı alayım gideyim gibi böyle biraz şeyler de var ya, şakalar. Bunlar bir artmaya başlıyor. Yani
tabii doğru.
Büyüme ya da milli gelir, kişi başı milli gelir artışı toplumun tüm kesimleri tarafından hissedilemiyor.
İşte bu illüzyon dolayısıyla işte büyük ölçüde. Yani,
kısmen gelir dağılım ama asıl nedenlerden birisi
tabii
bu.
Gelir dağılımını da etkiliyor. Hepsi bunun sonucunda bu çıkıyor ve bu şikayetleri hep duyuyoruz. İşte diyoruz ki ekonomi bu kadar büyüdü. Kişi başına gelir şuraya çıktı. İnsanlar bir hesaplıyor, kitaplıyor. Böyle bir şey yok. Yani bak şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de 7 milyon kişi asgari ücretli kabaca. bir o kadar insan da aslında emekli olup asgari ücretin de altında para alan insan var. Yani şimdi bunlara baktığın zaman ona sen kişi başına gelir işte 15 bin dolar oldu dersen adam inanmıyor buna.
Yani. Evet.
Yani bu aya bölsen 1200 dolar demektir kabaca. E çarp böl işte 40 bin değil mi?
Evet.
Liranın 45 bin lira filan ediyor. 45 bin lirayı bilmiyorum yani. Evet. Bizimkiler yani, 20 bin lirada. 20.
Evet, kalıcı refah artışı için ya da hissedilmesi için enflasyonun düşük olması lazım.
Gelir
o
dağılımı,
diğer gelir dağılımının daha dengeli olması lazım. Bunun içinde buna yol açacak süreçte buna yönelik bizim başka programlarda konuştuğumuz yapısal reformların olması lazım.
Evet, çok doğru.
Dolayısıyla iş gene dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor değil
çok
mi?
Çok doğru, aynı yere çıkıyor.
Peki, çok teşekkürler.
Eklemek bitirdik galiba.
Evet, bugün de bitirdik.
Bugün de burada bitirdik. Yok, her şeyi konuştuk gibi.
Peki, teşekkürler.
Teşekkürler.